Ayrım 5.
Sayfa 59. 5. Hasret. Annem küstü bana, gidiyorum diye. Elini öptürmedi. Oysa ona sarılmak, doya doya ağlamak istiyordum. Şimdi gözlerime dolan yaşlar da ne ola? Annem bana küstü. Bir daha geri gelme gidersen dedi. Tedavimi yapmadılar. Hala yarı canlıyım. Kucağında ölür giderim diyemedim. Anne yüreği bu, dayanır mı? Bunca yıl abimin yokluğuna, benim hasretime nasıl dayandı? Koklamaya doyamadığı kızını böyle mi uğurlamalıydı? 10 yıl boyunca benim için ne hayaller kurduğunu düşünebiliyorum. Hasret de yolumu gözledi, günlerimi saydı. Dizinin dibinde oturacaktım. Eski deli kız olmayacaktım. Hayırlı bir nasibim bulacaktı. Ailemize uygun, efendiden biri, memur. Düğün, dernek, mürvetimi görecekti. Dantellerimi işleyecekti. Telli duvaklı gelin edecekti beni. Belki kafasında damat adayı bile vardı. Nerede? Ben de eski taz, eski tarak. Daha bir delilenmiş benim kızım. Zindan da uslandıramamış. Elinden gelse zincire vuracaktı. Evden dışarı çıkartmayacaktı beni. Durmadan babamı suçladı. Senin anlayışın yüzünden yoldan çıktı bunlar dedi. Babam gerçekten hoşgörülü davrandı. Ağladı ayrılırken. Ben de ağladım. Bu kararı vermeden çok düşündüm. Zorunluydum. Bu kararı almasam orada çürüyecektim. Onlar durumlarını kabullenmişlerdi. Ben yapamazdım. Bizi unutma dedi babam. Seni çok seviyoruz. Zindandaymış gibi bize mutlaka yaz. Özgür olmanı ben de istiyorum. Burada bizim şartlarımız belli. Başın sıkışırsa bizi ara. Gerekirse gelip seni alalım. Biz yanındayız. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Size engel bir baba olmadım. Sen de bizi anla kızım. Canım babacığım, abim ve benim yüzümden az acılar, işkenceler çekmedin. Bize duydukları kini, nefreti çoğu kez sizlere kustular. Benim yiğit, duygusal babacığım, şimdiden sizleri çok özledim. Ama ben özgür olamazsam değerinizi de anlayamam. Sizi gardiyan gibi görmeye başlamıştım. 3 ayda neredeyse düşman gibi olmuştuk. 6. Kuşatma. Düşman. Uykudaydık. Yaralarımız çoktu. Amansız bir pusunun içindeydik. 4 bir yanımız kuşatılmıştı. Etrafı yüksek kayalarla çevrili sarp bir vadideydik. Kayaların içinde giriş noktaları sürünerek girebileceğimiz kadar dar, girişi küçük, içi büyük mağaralar vardı. Heballer yaralarımızın çoğunu böyle mağaralara saklamışlardı. Biz en sona kalmıştık. Grupta 12 kişiydik. Kış kampında sayımız 1'in üzerindeydi. Baharın gelmesiyle bütün birlikler bölgelerine dağılmışlardı. Biz Karadeniz Birliği en sona kalmıştık. Bir de ana karargah bölüğü vardı. Kampı sonuna kadar koruyan ve bölgelere sevkiyatın beyni olan bu birlikti. Onlar operasyon haberlerini önceden almış ve ana karargahı boşaltmışlardı. Operasyon batıya geçmek isteyen 5-6 arkadaşın yakalanıp ağır işkenceler sonucu çözülmesi üzerine başlatılıyor. 10 bin kişilik bir askeri kuvvet bütün bölgeyi ablukaya alıyor. Ana karargâhtaki komutanlar durumu değerlendiriyor. Bölgeden çıkış yapma şartları yok. Çatışma çok kanlı sonuçlanacak. Onların sayısı 40'tan daha az. Bizim geride kalan 2 bölüğün sayısı 100 civarında. Kalabalık olduğumuz için sürekli açık veriyoruz. Ana karargâh hepimizi ve bütün çatışmayı günlerce mevzilerini terk etmeden yüksek tepelerden izliyor. Ve 2 birliği çatışma alanının dışında güvenli bölgelere taşımak için çaba harcıyor. Araziyi, bölgeyi çok iyi bildikleri için gizli sığınaklardan birliği dağın öte yüzüne taşıyorlar. Biz onlara ulaşmaya çalışırken açıkta gafil avlanıyoruz. Önce kobralar başladı ateşi. Gökten ölüm yağıyordu. Bolu Kumanda Tugayı'nın savaşta tecrübeli tümlerinin arazisinin 4 bir yanına yayılmıştı. Helikopterler durmadan takviye birliklerle indirme yapıyordu. Aşılamaz diye düşündüğümüz deli çaylar ve derin vadiler, sarp kayalar hava yoluyla aşılmıştı bile. Hazırlıksız yakalanmıştık. Açıktaydık ve sürekli de açık veriyorduk. Bütün gözler üzerimizde olduğu için asıl aradıkları ana karargahın gizlenmekte olduğunu sezememişlerdi. Bizler çok iyi bildiğimiz vadiler, tepeler, dağlar arasında geceleri sürekli mevzi değiştirerek 21 gün boyunca direndik. Şartlar olağanüstü eşitsizdi. Bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlardı. Her gün birkaç arkadaşımızı kaybediyorduk. Avcı iken av olmuştuk. Dar bir bölgeye sıkıştırılmıştık. Yerimiz belirlenmişti. Havadan durmadan bombalanıyorduk. Bombaların parçaladığı kayalar, kayalara çarpan şarapnel parçaları binlerce mermi olup doluyordu bedenlerimize. 10 yıl önce bugün beni de gizlediğim çalılar yakınındaki bir kayaya çarpan bomba parçaları yaralamıştı. 10 yıldır metal parçalarına alışmıştım. Bedenimle kaynaştılar. Ayağımın içindekiler hala çok etkiliyor beni. Yürüyemiyorum bazen. Anamı ağlatıyor yıllardır. 7. Kurtuluş. Kan, barut, duman her gece yer değiştirerek şaşırtmaca veriyor ve bir çıkış yolu arıyoruz. Göz gözü görmüyor. Peş peşe düşüyor yoldaşlarım. Dört yanım puşt zulası. Dönerim dönerim çıkmaz. Dönüp duruyoruz. Çıkmak için tam bir can pazarı, kıyamet günü. Genç kızların haykırışları, titili zılgıt sesleri, küfürler, haykırışlar birbirine karışıyor. Yaralılar artık taşınamıyor. Mağaralara ulaşma şansımız bulunmuyor. Kobralar ölüm kusmaya devam ediyor. Yaralanmışsın diyor Elif. İnce kızım, şairim. Kurşun kolumu sıyırıp geçmiş. Kanı durduruyoruz ince bir sargı beziyle. Önemli değil diyorum. Dayanmaya çalışıyorum. İçim acıyor. Önümde, yanımda bütün kışı birlikte geçirdiğim en yakın arkadaşlarım soluksuz düşüyor üzerime. O çatışmanın son günü çok kayıp veriyoruz. Ana karargâhtaki yoldaşların desteğiyle yapılan yarma harekatıyla iki bölüğün çoğunluğunun Kata Dağı'nı aşıp öte yüze geçtiği haberi hepimizi sevindiriyor. Öte yüz kurtuluş demek. Kata Dağı çok yüksek bir dağ. Oraya ulaşabilmemize ihtimal verilmemiş. Yoldaşlar bizim de başarabileceğimizi söylüyor. İnanmaktan başka çaremiz de yok. Ölümü bekleyemeyiz. 20 günde 20'ye yakın kaybımız var. Birçoğu yaralı halde kalan 24 kişi Kata Dağı'na tırmanışa geçiriyoruz. Bu dağlara tırmanmak da ne zor iş. Bazen kayaları yastık yaptığımız gecelerde arkadaşlarla hayaller kurardık. Dilekler tutardık. Başka şartlarda yaşasaydın şu an ne yapmak isterdin diye. Birçok arkadaş köyüne gitmek, ana, baba ve kardeşlerine sarılmak, koklaşmak istediğini anlatırdı. Ben her zamanki gibi karmakarışıktım. Güneyli bir kadın vardı, Zozan. Oldukça kiloluydu. Yürümekte zorlanıyordu. Ben ne mi istiyorum Heval? Bu savaş daha uzun süreceğe benziyor. Acilen dağlar arasında teleferik yapmak isterdim. Böylece dağdan dağa geçmem kolay olurdu. Hepimiz o akşam ne çok gülmüştük. Kolay olmuyordu. İyi ki gece hareketlenebiliyorduk. Komandolar mevzilerinde beklerken biz zirveye doğru yol alıyorduk. Kata Dağı geçit vermez bir yükseklikti. Ben yaralananların içinde en iyilerden sayılırım. Zorlanıyoruz, durmadan tırmanıyoruz. Rüzgar, fırtına, çığ durmadan savuruyor bizi. Kar yüzümüze gözümüze doluyor. Vadide bahar, zirvelerde kar var. Boşluklar. Birkaç arkadaşımız uçuruma yuvarlanıyor, kurtarıyoruz. Fırtına şiddetini arttırıyor. Gece yarısını geçince dağı geçemeyeceğimiz acıyla anlıyoruz. 5-6 arkadaş el ile tutuşuyoruz. Düşmemek için soluksuz kalıyoruz. Zirvelerdeki oksijen azlığı zorluyor bizi. Çiğa geçit vermiyor. Arkadaşların birçoğu benim gibi yaralı. Dayanma gücümüz tükeniyor. Dağın öte yüzüne kurtuluşa ulaşamıyoruz. Karların içinde naylon çadırlar yapmaya çalışıyoruz. Bu minik damlara ağır yaralı arkadaşlarımızı bırakıyoruz. Dönüşte alacağız. Dönme şansımız olmuyor ne yazık ki. Takım komutanımız Hevi Yiğit bir kız. Dağın öte yüzüne birkaç arkadaşıyla geçme şansı varken bizleri bırakmıyor. Bütün çabası yaralıları sığınaklara yerleştirebilmek. Zirvede karların altında damlarda konaklayıp gündüz gözüyle geçmeyi deneyelim mi diye tartışıyoruz. Gündüz gözü her alanda açık hedef olmamız demek. Kobralar anında imha eder hepimizi. Çaresiz geri dönüş kararı alıyoruz geriye. Ölüm çemberinin içine. 8. Ölüm çemberi. Heavy yaralıların bulunduğu bizim grubu iki sağlam arkadaşla çalılık bir alanda bırakıyor. İki arkadaşı yanına alarak karargaha ulaşmak ya da bizlere sığınak bulmak için uzaklaşıyor. Bulamıyor. Asker ana karargahın depolarını ele geçirmiş, bölgeyi iyice yerleşmişler. Heavy bütün gece yürümekten yorgun, bir kayanın arkasında uyurken yakalanıyor. Gün ağarmaya başlarken onları fark eden 20 kişilik bir komando timi tepelerine biniyor. Çatışmaya fırsat bulamadan yakalanıyor. Bizim saklandığımız çalılık çok yakında olduğu için bizi görmekte zorlanmıyorlar. Heavy'yi bekleyen arkadaşlar komandoları görünce mevzlenip atışa başlıyorlar. Dört bir yandan yüzlerce, binlerce kurşun yağıyor üzerimize. Şafak söküyor, gün ağarmaya başlıyor. Bizim kara günümüz. Her taraftan teslim olun sesleri duyuluyor. Beni her zaman koruyan sırdaşım, dert ortağım Elif birden büyük bir korkuyla ayağa kalkıyor. Ellerini havaya kaldırıyor. Teslim oluyorum diyerek kalktığı an göğsüne, boğuşluğuna yediği bir kurşunla kucağıma düşüyor. Derinden bir ah çektiğini anımsıyorum. Onun yerine ben ölmüştüm o anda. Elif'in havaya kalkan elleri bir kurşun kanatları gibi iki yana düşmüştü. Cansız bedeni kollarımdaydı. Oysa ne hayallerimiz vardı. Zigana, Karadeniz, deniz, aşk. Gülizar boyundan aldı ölümü. Sara uykuya yatmış gibi. Ben Elif kucağımda ölüme kilitlenmişim. Üst üste üzerimde devrilmiş yoldaşlarım. Askerler Elif'in bedenine sarılmış, kollarımı zor ayırmış. 9. Ölüme kilitlenmek. Cezaevinde de yıllarca kendimi ölüme kilitledim ben. Neden ölmedim diye kahroldum durdum. Amasya cezaevinde yatarken dağlara bakıp da ah çekmedim. Şirin gibi tatlı canıma nasıl kıyamadım ben. Sevdiklerimin arasında ben de ölseydim. Ölseydim de bu hakaretleri, aşağılamaları yaşamasaydım. Kendime geldiğimde 6 arkadaş kalmıştık. Gözleri yuvalarından fırlamış bir asker elinde taramalıyla rastgele kurşun yağdırıyordu üzerime. Allah'ım ölmüyorlar. Efsunlu mu, 7 canlı mı, hala ölmüyor bunlar. Arkadaşları zorla götürüyor çılgın askeri. Kafayı iyice sıyırmış diyorlar. Ciddi bir buhran geçirdiği ortada. Omzumdan göğsüme doğru ılık bir sıvının boşaldığını hissediyorum. Kan. O anda 2 kurşun yemişim. Bizi basının karşısına çıkardılar. Bitkindim. Gazetecinin biri sigara ister misin dedi. Nefretle baktım yüzüne. Korkma dedi Kürtçe. Seni öldürmezler. Biz gördük. Korkuyordum. Ölmekten çok Elif gibi son anda çözülmekten korkuyordum. Çözülmedim çok şükür. Bizi öldüreceklerine inanıyordum. O an daha çok yaşamak isteği de uyanıyordu. Gazetecilere gösterdikten sonra bizi birbirimize bağladılar. Kurt köpeklerini serbest bıraktılar. Hayvanlar kan kokusuna geliyordu. Hepimiz yaralıydık. Hebe kımıldamayın dedi fısıltıyla. Kımıldamadık. Aman yarabbi diyordum içimden. Ne feci bir ölüm şekli. Midem bulanmıştı. Başım dönüyordu. Uyur uyanık bir haldeydim. Köpeklerin bedenimi parçalayacaklarını düşünmek ne korkunçtu. Tüm bedenim titriyordu. Köpek dişlerini bedenimde hissetmek, düşünmesi bile acı veriyordu insana. Bereket Hemi'nin cesaretiyle herkes toparlanmıştı. Köpekler etrafımıza dolanıp durdular. Havladılar. O halde yaşlı bir komutan gördü bizi. Askerleri kızdığını, bağırdığını gördüm. Bir de bütün kış kampta oyunlar oynadığım, yıldızlı gecelerde hayaller kurduğum, omuz omuza el ele halaya durduğum, içli seslerle türkülerini dinlediğim, hevallerimin cansız bedenlerinin birer köpek leşi gibi üst üste atılarak traktör kasağına yüklenişini. Askerler bölgeyi terk ettikten sonra gizlendikleri yerden çıkan, ana karargah bölüğünden daha sonra yakalanıp cezaevine düşen arkadaşlar, bana gördüklerini anlatınca günler geceler boyunca kustum. Şimdi de yazmaya elim varmıyor. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Şarapnel parçaları ve kurşunların çıkartılması gerekiyordu. Yaralı yakalanmıştım. Günlerce, aylarca hakarete uğradım. Aşağılandım. Terörist kız, hem bize kurşun sıkacaksın hem de sana hizmet edeceğiz. Size bakacağızsa, omzumdaki kurşun ve omuriliğimdeki şarapnel çıkarıldı. Ama ayak ve tabanlarımda sayısız şarapnel parçası vardı. Yürüyemiyordum. Ya itirafçı olup arkadaşlarının yerini bildireceksin ya da tedavini yarıda keseceğiz. Ben zaten yaşamıyordum ki. Elif'le birlikte ben de ölmüştüm. Tedaviyi yarıda bıraktım. Dinlenmem gerekiyordu. Ayaklarımı yere basmamalıydım. O halde yarı sakat kendimi cezaevine arkadaşlarımın yanına zor attım. Yanında bomba patlayınca ağzını açık tutmazsan kilitlenirsin. Ben de ölümün karşısında kilitlenmiştim. 4 yılın sonunda yeniden deli gibi okumaya ve hayata sarıldım. 10 yıl önce bugün yaralandım. Yaram kalbimde kanıyor hala. 10 yıl sonra bugün kara trenle özgürlüğe yol alıyorum. Nisan 2006 Beyoğlu. Yollar 3. Mavi. Onun şafağın kızıllığında kara trenden alıp bilinmez bir geleceğe götürenler, onun hayallerini de savurabildi mi acaba sabahın kara yeline? Gözleri bana bakarken umutla doluydu. Gözleri emanetimdi. Emanetine gözüm gibi bakacağıma söz vermiştim. Onun bu umudu ölümün ve öldürmenin gözyaşının olmadığı gelecek güzel günlere dairdi. Çocukluğunun mavi dişlerine. Gözleri yaşamak istiyorum derken vurulan Elif'in, kızımın ve ıssız dağ başı kasabalarına kimlik tespitine gittiğimde, soğuk morglarda ya da küf ve rutubet kokan hastane bodrumlarında gördüğüm, gençliğinin baharında hayata doymamış, dudaklarında ince bir gülümsemeyle yaşama veda eden kızların gözlerine ne kadar da çok benziyordu. O elime kilitlenirken Elif'in gözleriyle hayata tutunmuştu. Ben de dünyaya onun umut dolu gözleriyle bakmayı öğrenecektim. Defteri okuduğum o gece sabaha kadar uyuyamadım. Düşlere dalmışım bir an. Elinde duman tüten kahve fincanıyla eşim karşımda duruyordu. Günaydın bey diyordu. Baktım rüyanda çok mutluydun, uyandırmaya kıyamadım. Çok olmuştu kızımla dertleşmeyeli dedim. Bir de son gelişimde kara trende karşılaştığım, birlikte yolculuk yaptığımız sarı kızı düşünüyordum. Onu o gece alıp götürdüler. Bir emaneti bende kaldı, hala gelmedi. Onun adını bile bilmiyorum. Ya o beni aramak istese bile nasıl bulacak? Koca İstanbul'da iki çift laf bile edemedik onunla. Dün bir gazetede ona çok benzeyen bir kızın resmini gördüm. Kalbim sıkıştı bir an. Bir ev baskınında o muydu değil miydi emin olamadım. Bazen senin yüzünden bile kızımızı görüyorum. Hayaller, cisimler karışıveriyor beynimde. Onun yazdıklarını okudum dün gece, kafam karıştı. Meğerse hiç anlamamışım kızımı. Unuttuğum bir şeyi yeniden anımsadım. Yıllarca tek amacım kızımı ölü veya diri bulmaktı. Ama kızım ne çocuktu ne de sokakta yolunu kaybetmişti. Çiğdem'in de düşleri, umutları vardı. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama yangın hepimizin yüreğinde. Bu topraklar her gün savaşta ölen onlarca asker ve militanın kanıyla yıkanıyor. Yüzlerce ana babanın bağrı yanık, gözü yaşlı. Ben kızımı nerede bulacağımı biliyorum artık hanım. Nerede, diyor karım umutla. Neredeyse ben de yanına gidip yüzünü gözünü koklayayım. Mis gibi kokan kahvemi yudumlarken eşimin gözleri sevinç ve minnettarlık hisleriyle dolmuştu. Çiğdem dizinin dibindeymiş gibi, usulca saçlarını okşuyormuş gibi heyecanlıydı. Kızımız, diyorum, düşlerinin içindeki bir masal ülkesinde yaşıyor. Orada mutlu, canlı. Çünkü umudu var. Onların akan kanı toprağa suladıkça acımız çoğalıyor. Kardeş kardeşe gitgide düşman kesiliyor. Oysa bizler gözyaşlarımızı, ağıtlarımızı barış umuduna dönüştürürsek akan kanı durdurabilir, evlatlarımıza kavuşabiliriz. Ben umutluyum hanımım. Yarın yeniden yollara çıkacağım. Nerede bir havar, nerede bir ağıt yakılıyorsa ben de orada olacağım. Cenaze taziye evinde o acıyı paylaşacağım. Bir gün bu ortak acılar bitsin, barış gelsin diye dua edeceğim ben de. Barış hayal olmasın diye, yarın daha geç olmadan. Çiğdem gibi benim de umudum var artık hanım. Yarın yollara çıkacağım yeniden. Kara tren beni özgürlüğe, bu sefer sen götüreceksin. Haziran 2007 Kadıköy.